Ayrım 5. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 63. Olga, kendi acayipliğinin damgasını yaşadığı çevreye basma yeteneğine sahipti. Bir göçmen kuş, bir serüvenciydi o. Ama birkaç saatliğine de olsa bir yerde durdu mu, sürekli bir yuva görüntüsü yaratmayı becerirdi. Az eşyası vardı ama onları çevresine öyle bir dağıtırdı ki, yeri küçükse onları sandıkta tutar, daha büyükse her yanı doldurana kadar çekip çekip çıkarırdı. Yolun herhangi bir dönemecinde bir çadırın altında olsun, bir kulübede ya da hapiste olsun, daha sonra nereye gittiyse sarayında bir kraliçe olmuştu. Rizlerden ayrılınca uygun bir fiyata bir oda kiraladı. Mahallenin geri kalanındaki aynı melankolik havayla peydahlanmış, pislik içerisinde bakımsız bir yerdi. Ama kendine özgü renklerle çarpıcı bir görünüm vermeyi başarmış, kısa süre içerisinde adres soranlara bir işaret noktası haline getirmişti burayı. 3 blok yürü, sağ sap, rengarenk bir ev gördüğün yerden sola sap. İşte orası. Giriş merdiveniyle iki penceresi kendine özgü stilde dekore edilmişti. İplere asılı deniz kabuklarıyla cam parçaları, şıngırtılı sesleriyle yoldan geçenleri çağırıyor, renk renk ışıklar, bitmek bilmez bir Noel'i çağrıştırıyordu. Bu acayip pagodanın en tepesinde de kıvrık harflerle yazılı kendi adı yer alıyordu. Mal sahipleri biraz ölçülü olmasını istemekten bıkmış usanmışlar, sonunda bütün bu garip ıvır zıvıra razı olmuşlardı. Çok geçmeden birkaç millik çevrede Olga'nın nerede oturduğunu bilmeyen kalmamıştı. Odanın içindeki kapılar da aynı derecede garip bir görünüş içerisindeydi. Bir perdeyle odayı ikiye bölmüş, birini müşterisini kabul etmeye ayırmış, ötekine yatağını koyup duvardaki çivilere giysilerini asmıştı. Artistik yeteneğinden ve Charles Reeves'le iş yaptığı dönemden kalma yağlı boya kutusundan yararlanarak duvarları, ziyaretçileri son derece etkileyen burç resimleri ve Kiril alfabesiyle yazılı sözcüklerle doldurmuştu. Elden düşme eşyalar satın almış, hayal gücünü kullanarak bunları şark usulü divanlara dönüştürmüştü. Raflarda aziz ve sihirbaz heykelcikleri, kendi yaptığı iksirlerin şişeleri, mumlar ve muskalar diziliydi. Tavandan kuru otlardan örgüler sarkıyordu. Pakistanlıların dükkanlarından satın alınmış ne idüğü belirsiz tütsülerin yandığı buhurdanlıklarla dolu bir sürü minik sehpanın arasından yer bulup geçmek pek kolay değildi. Bu iç bayıltıcı koku, şifalı bitkilerle iksirlerin, aşk esanslarının ve büyü merhemlerinin kokularıyla sürekli çatışma halindeydi. Lambaların üzerini saçaklı şallarla örtmüş, yere delik deşik bir zebra postu sermişti. Pencerenin yanına da yeşil renkli alçıdan yapılmış koca göbekli büyük bir Buda heykeli kurulmuştu. Bu in gibi yerde yemek pişirmenin, yaşamanın ve mesleğini icra etmenin bir yolunu buluyor, bunların hepsini de hayal gücüyle kendi gereksinimlerine ve kaprislerine uyumlu hale getirdiği bu minicik mekanda gerçekleştiriyordu. Evinin dekorasyonunu tamamlayınca, dünyada talihsizliklerin yolunu değiştirebilen ve ruhların karanlığının içini görebilen bazı kadınlar bulunduğu, kendisinin de bunlardan biri olduğu söylentisini çıkardı. Sonra da oturup beklemeye koyuldu. Ama fazla beklemesi gerekmedi. Çünkü herkes sakallı dükkan sahibesinin tedavisini zaten duymuştu ve çok geçmeden hizmetlerinden yararlanmak için müşteriler yığılmaya başladı. Gregory her dakika Olga'yı görmeye gidiyordu. Ders bitince peşindeki Martinez çetesinden kaçarak okuldan çıkıyordu. Martinez hala ikinci sınıfa giden, yaşı biraz büyük bir çocuktu. Okumayı öğrenememişti. İngilizce de kafasına girmiyordu. Ama vücudu ve hali tavrıyla tam bir kabadayıydı. Oliver, düşmanları durdurup sahibine avantaj sağlamak, sonra da gideceği yere kadar ok gibi arkasından koşmak üzere gazete bayinin önünde havlayarak onu bekliyor dururdu. Martinez'i şaşırtmak için çocuk yolunu değiştirip Olga'nın evine gitmeyi adet edinmişti. Kahine yaptığı bu ziyaretler onun için bir bayramdı. Bir keresinde kadın onu görmeden yatağının altına girivermiş ve saklandığı yerden onun o olağanüstü muayenelerinden birine tanık olmuştu. Sinema aktörlerininkine benzer küçücük bıyığı ve göbeğini tutması için giydiği elastiki korsesiyle kadın düşkünü ve kibirli bir adam olan üç arkadaşlar barının sahibi gizli bir derdine çare aramak üzere utana sıkıla büyücünün evinde boy göstermişti. Kadın uzun bir astrolog giysisine sarılı olarak kırmızı ampullerin zar zor aydınlattığı odada tütsü kokuları içerisinde karşıladı onu. Adam, onun müşterilerini kabul ettiği yuvarlak masanın önüne oturdu ve kekeleyerek söze başlayıp kesinlikle aralarında kalmasını rica ederek cinsel organında sürekli bir yanmadan şikayetçi olduğunu anlattı. Göster bakayım diye buyurdu Olga. Sonra da elinde bir cep feneri ve büyüteçle onu uzun uzun incelemeye koyuldu. Bu arada Gregory yatağın altından gülmekten çatlamamak için ellerini ısıtıyordu. Hastanede verdikleri ilaçları kullandım ama boşuna. 4 aydır ölüyorum Bayan Olga. Bir, bedensel hastalıklar vardır. Bir de ruhsal diye tanısını koydu büyücü gidip yeniden masanın başındaki tahtına oturarak. Bu ruhsal bir hastalık. Onun için normal ilaçlarla geçmez. Nerenle günah işliyorsan oranla ödüyorsun. Ya. Siz organınızı kötüye kullanmışsınız. Hatalar bazen hastalıklarla ödenir, bazen de manevi acılarla diye açıkladı Olga. Mahallenin bütün dedikodularından haberliydi. Müşterisinin kötü şöhretini duymuş, daha bir önceki hafta meyhanecinin teselli bulmaz karısına mutluluk tozu satmıştı. Size yardım edebilirim ama şunu bilin ki her muayene 5 dolara mal olur ve tedavi pek de hoş olmayacaktır. Şöyle göz kararıyla en az 5 seans gerekeceğini tahmin edebilirim. Bu kadarıyla iyileşebileceksem... Baştan bana 15 dolar ödeyeceksiniz. Böylece yarı yolda pişmanlık duymayacağınızdan emin olacağız. Çünkü bakın, büyü yapmaya bir kez başladıktan sonra tamamlanması gerekir. Yoksa organınız kurur. Tıpkı bir kuru erik gibi kalır. Beni anladınız mı? Anlamaz olur muyum sevgili bayan, siz emredin diye razı oldu dehşet içindeki çapkın. Belden aşağınızda ne varsa çıkarın, gömleğiniz kalabilir diye emretti kadın. Tedavi için gerekli öteberiyi hazırlamak üzere paravanın arkasında gözden kaybolmadan önce. Adamı odanın ortasında ayakta durdurdu, çevresine halka halinde yanar mumlar dizdi, başına bir takım beyaz toplar serpti, bir yandan da bilinmedik bir dilde dualar okuyordu. Hemen arkasından hasta bölgeye Gregory'nin ne olduğunu göremediği bir şey sürdü. Herhalde son derece etkili olmalıydı ki, aradan birkaç saniye geçmeden zavallı adam maymun gibi atlayıp sıçramaya, avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamıştı. ''Halkanın dışına çıkmayın!'' diye uyardı Olga. İlacın yakıcı etkisinin geçmesini sakin sakin beklerken. ''Ay ne boktan şeymiş anacım! Acı biber salçasından beter bu!'' diye sızlandı hasta, soluğu yerine geldiğinde. ''Acıtmazsa iyileştirmez!'' diye belirtti Olga. Suçu ortadan kaldırmak, vicdanı rahatlatmak ve sinirsel hastalıkları geçirmek için verilen cezanın yararlarını iyi biliyordu. ''Şimdi daha serinletici bir şey süreceğim.'' Ve fırça darbeleriyle organı mavi metilen esansına boyadı, sonra da üzerine bir kurdele bağlayarak onu ne olursa olsun çıkarmamasını ve her sabah aynı seanstan sürmesini tembihleyerek ertesi hafta yine gelmesini söyledi. İyi ama nasıl şey yapacağım yani anlarsınız ya oramdaki bu fiyonkla. Sadece bir aziz gibi davranmanız gerekecek. Çiçekten çiçeğe konduğunuz için geldi bu başınıza. Neden karınızla yetinmediniz ki? O zavallı kadın cennetlik. Siz ona layık değilsiniz. Ve bu son iyi hal öğüdüyle onu savdı. Gregory, Juan Jose ve Carmen Morales'le bar sapisinin ucunun doğum günü kurdelesiyle süslü ve maviye boyalı olduğuna iddiaya girdi. Çocuklar, üç arkadaşların damına tırmanarak bu şaşılacak olayı kendi gözleriyle görene kadar bütün bir sabahı bir delikten tuvaleti gözlemekle geçirdiler. Çok geçmeden öyküyü bütün mahalle öğrenmişti ve o günden sonra meyhaneci mezara kadar peşini bırakmayacak olan Mor Pipi lakabına katlanmak zorunda kaldı. Olga genelde bir müşteriyle meşgul olduğundan Gregory'ye kapıyı her defasında açamıyor, o da merdivene oturup binanın cephesindeki yeni süslerin sayımını yaparak kadının kendini her gün yenileme yeteneğine hayran kalıyordu. Bazı kere bir sabahlıkla üstün körü örtünerek kırmızı yosunlardan karma karışık bir yumağa benzer saçlarıyla kapıdan uzanıp ona peksimet ya da bir terlik veriyor, ''Bugün seni göremem Greg, işim var, yarın yine gel.'' diyerek yanağına alelacele bir öpücük konduruyordu. Çocuk bozum olmuş bir halde kalkıp gidiyor ama onun kaçınılmaz görevleri olduğunu da anlıyordu. Müşteriler değişik tiplerdeydi. Şanslarını düzeltmeye çalışan umutsuzlar, doğayı yenmek için her çareye başvurmaya hazır gebe kadınlar, geleneksel tıptan umutlarını kesmiş hastalar, araları açılmış ve intikam peşinde koşan aşıklar, sessizliğin acısını çekmiş münzeviler ve sadece bir masaj, bir fetiş, bir el falı ya da baş ağrılarına karşı doğu çiçeklerinden bir çay isteyen sıradan insanlar. Olga'nın bunların her biri için yöntemlerinin yasallığı üzerinde fazla durmadan verecek belli bir miktar büyüsü ve illüzyonu bulunurdu. Zaten bu mahallede Amerikalıların yasalarından ne anlayan vardı ne de onlara aldıran. Kahinin kendi çocukları olmamış, Charles Reeves'inkileri gönlünde evlat edinmişti. Judy'nin tersliklerinden alınmamıştı çünkü kızın ona gereksinimi olduğuna, yeniden onun yanında olacağını biliyordu. Armağanlar verip şımarttığı Gregory'nin bağlılığına ise içinden minnettardı. Reeves'lerin kaderiyle sırf onun için ilgileniyordu. Çocuk pek çok kez artık neden eve gelmediğini sormuş ama sadece belirsiz bir takım yanıtlar alabilmişti. Kahinin onu kabul edemediği günlerden birinde kapının öte yanından babasının sesini duyar gibi olmuş, yüreği ağzına gelmişti. Kendisini dipsiz bir kuyunun kenarında durmuş, içi korkunç şeylerle dolu bir kutunun kapağını kaldırmak üzereymiş gibi görmüştü. Korktuğu şeyi öğrenmek istemeyerek bir koşudur tutturmuş ama merakını yenemeyip yarı yolda geri dönerek Olga'nın müşterisinin çıkmasını beklemek için bir yere saklanmıştı. Kapı hiç açılmadan karanlık çökmüş ve sonunda artık eve dönmesi gerekmişti. Eve vardığında Charles Reeves'i hasır koltuğuna oturmuş kitap okur bulmuştu. Babam aslında ne kadar yaşadı? Ne zaman ölmeye başladı? Son aylarda artık o kendisi değildi. Bedeni öylesine değişmişti ki onu tanıyabilmek zordu. Ayrıca ruhu da orada değildi. Şeytani bir esintiydi bu ihtiyar adamı ayakta tutan. Kendine Charles Reeves demeyi sürdürüyordu ama benim babam değildi o. Bu yüzden kötü anılarım yok. Oysa Judy'nin içi nefretle dolu. Onunla bundan söz ettik. Sanki her birimiz başka bir öykünün kahramanıymışız gibi. Ne olaylar birbirini tuttu ne de kişiler. Aynı süre içinde aynı evde yaşıyorduk ama onun belleği benimkiyle aynı şeyleri kaydetmemişti. Ablam, bilgili bir babanın hayaline ve yıldızlarla dolu yüksek bir kubbenin altında, açık havada konakladığımız ya da şafak sökerken sazların arasında çömelip ördek avladığımız o mutlu döneme neden hala bağlı olduğumu anlayamıyor. İşlerin hiçbir zaman böyle olmadığına, ailemizde her zaman şiddet öğesi bulunduğuna, Charles Reeves'in on para etmez bir şarlatan, bir yalan satıcısı, kötü huyları yüzünden ölüp bize iyi hiçbir şey bırakmayan bir dejenere olduğuna yeminler ediyor. Beni geçmişi bloke etmekle suçluyor. Onun kötü huylarını görmezden gelmeyi yelediğimi söylüyor. Doğru olsa gerek çünkü ablamın dediği gibi babamın kötülüklerle dolu ve alkolik olduğunu bilmiyordum. ''Unuttun mu? Aptalca bir şey için deri kemeriyle seni nasıl döverdi?'' diye yineleyip duruyor Judy. ''Evet, ama bundan dolayı ona kin duymuyorum. O zamanlar bütün çocuklar böyle dövülürdü. Eğitimin bir parçasıydı bu. Judy'ye daha iyi davranırdı. Herhalde kızlara o kadar çok vurmaya alışık değildi. Üstelik ben çok yaramaz ve inatçıydım. Annem beni bir türlü yola getirememiş, bu yüzden pek çok kez benden kurtulmayı denemişti.'' Ölmeden az önce birbirimizi incitmeden konuşabildiğimiz o ender günlerden birinde bunun sevgi eksikliğinden yapmadığına beni inandırmaya çalışmış, beni her zaman çok sevdiğini söylemişti ama iki çocuğa birden bakamıyordu. Doğal olarak o da daha yumuşak başlı olan ablamla kalmayı yeğlemişti. Oysa bana söz geçiremiyordu. Ara sıra yetimhanenin avlusunu görürüm rüyamda. Judy benden çok daha iyiydi. Buna hiç kuşku yok. Uysal ve sevecen bir çocuktu. Her zaman söz dinlerdi ve bütün güzel kızlar gibi cilveliydi. 13-14 yaşlarına kadar da böylece kaldı, ondan sonra değişti. İlk duyduğum o badem kokusu olmuştu. Sinsice geri dönmüştü, başlangıçta neredeyse algılanamaz biriydi. Hiçbir iz bırakmadan geçen belli belirsiz bir esintiydi. Öylesine hafifti ki onu gerçekten duydum mu, yoksa sadece babamı ameliyat ettiklerinde hastaneye yaptığımız ziyaretin bir anısı mı, bir türlü bilemiyordum. Daha sonra gürültü başladı. En önemli değişiklik bu gürültüydü. Eskiden kamyonla yolculuk ettiğimiz zamanlarda sessizlik yaşantımızın bir parçasıydı ve her bir sesin kendi belirli yeri vardı. Yoldayken sadece aracın motor gürültüsü duyulurdu. Bazen de annemin okurkenki sesi. Konakladığımızda ateşteki odunların çıtırtısını, tenceredeki kepçenin, okul ödevlerinin, kısa konuşmaların seslerini, ablamın Olga ile oynarkenki gülmesini, Oliver'ın havlamasını duyardık. Geceliğin sessizlik öylesine yoğun olurdu ki bir baykuşun ötmesi ya da bir kurdun uluması ortalığı ayağa kaldırıyor gibi gelirdi. Babama göre nasıl ki her bir şeyin kendi yeri varsa her sesin de kendi zamanı vardı. Biri konuşmasını kestiğinde sinirlenirdi. Vaazlarında çıt çıkmamalıydı çünkü istenmedik bir öksürük bile onun buz gibi bakışlarına hedef olurdu. Sonunda Charles Reeves'in aklındaki her şey alt üst olmuştu. Yıldızlar düzeyindeki gezintilerinde Sadece başarılamamış aletlerle ve çılgınca buluşlarla dolu o hangarı değil, aynı zamanda kokular, tatlar, anlamsız hareketler ve sözcüklerle tıka basa dolu odaları, saçma sapan niyetlerle patlayacak hale gelmiş daha bakışlarını, bir de felaketlerin gürültüsünün demirden dev gibi bir çanın sesi gibi gümbürdediği bir odayı da bulmuş olsa gerekti. Mahalledeki seslerden söz etmiyorum. Sokaktaki trafikten, insanların bağırışmalarından, benzin istasyonunu inşa eden iş makinelerinden değil, son aylarını dolduran o karmaşadan söz ediyorum. Eskiden sadece savaş haberlerini ve klasik müzik dinlemek için açılan radyo, artık gece gündüz her tür yararsız haber, top oyunları ve bayağı şarkılarla gümbürdeyip duruyordu. Bütün bu gürültü patırtının üstüne babam incir çekirdeğini doldurmaz şeyler için avaz avaz bağırıyor, çelişkili emirler veriyor, her dakika bizleri çağırıyor, kendi vaazlarını ya da İncil'den pasajları yüksek sesle okuyor, öksürüyor, durmadan tükürüp gereksiz bir gürültüyle burnunu sümkürüyor, duvarlara çiviler çakıyor ve sanki bir yeri onarıyormuş gibi araç gereçleriyle oynuyordu. Ama bütün bu çılgınca işlerin belirli bir amacı yoktu. Uyurken bile gürültülüydü. Eskiden davranışlarında da, giyiminde de o kadar titiz olan bu adam, sofrada ağzı yemekle doluyken birdenbire uyuyakalıyor, derin horultularla sarsılarak kim bilir hangi sefih hezeyanların labirenti içerisinde kaybolarak soluk soluğa bir şeyler mırıldanıyordu. "Yeter Charles!" diye onu uyandırıyordu annem. Onu uykusunda organıyla oynar yakalayınca dehşete kapılarak, "Ateşi vardı ondan. Çocuklar," diye ekliyordu bizi yatıştırmak için. Babam hezeyan geçiriyordu, buna kuşku yoktu. Günün herhangi bir saatinde ateşi rahatlıkla yükseliveriyordu. Ama geceleri de hiç huzuru yoktu. Şafakla birlikte terden sırılsıklam uyanıyordu. Annem çarşafları her sabah yıkıyordu. Sadece çektiği acının terinden dolayı değil, aynı zamanda çibanlarının kan ve cirin lekeleri içinde. Bacaklarında açılan irinli yaralara, babam kendisi arnika sürüp sıcak suyla kompres yapıyordu. Hastalığı başladığından beri annem onun yatağında yatmıyor, üzerine bir şal alıp bir koltuğa kıvrılarak geçiriyordu geceyi. Sonuna doğru babam artık ayağa kalkamadığı zamanlar, Judy onun odasına girmeyi reddediyor, onu görmek istemiyor, hiçbir tehdit ya da ödül onu hastaya yaklaştırmaya yetmiyordu. O zaman ben yavaş yavaş yaklaşabildim ona. Önceleri onu kapının eşiğinden gözlemeye, daha sonra da yatağın kenarına oturtmaya başladım. Adam akıllı çökmüştü. Yeşilleşen derisi kemiklerine yapışmış, gözleri çukura kaçmıştı. Hala hayatta olduğunu belli eden tek şey, astımlı gibi solumasıydı. Eline dokunuyordum, gözleri açıyordu ama bakışları beni tanımıyordu. Ara sıra ateşi düşüyor, uzun bir ölümden geri dönmüşe benziyordu. Bir parça çay içiyor, radyoyu açmalarını istiyor, kalkıp sendeleyerek birkaç adım atıyordu. Bir sabah yarı çıplak bir halde söğüde bakmaya avluya çıktı. Körpe dalları bana göstererek, "Büyüyor, benim ardımdan ağlamak için yaşayacak," dedi. O gün okuldan döndüğümüzde Judy ile ben evimizin dar sokağında duran ambulansı uzaktan gördük. Ben koştum ama ablam kocaman kitap çantasına sarılarak kaldırıma oturdu. Birkaç meraklı avluda toplanmışlardı bile. Inmaculada Morales taraçaya çıkmış, iki hasta bakıcının bir sedyeyi daracık kapıdan geçirmelerine yardım ediyordu. Eve girdim, annemin eteğine yapıştım ama sanki midesi bulanıyormuş gibi yüzünü buruşturarak itti beni. O anda kuvvetli bir badem kokusu çarptı burnuma. Ve odanın kapısında sıska bir ihtiyar göründü. Ayakta, dimdik duruyordu. Üzerinde sadece bir fanila vardı. Ayakları çıplaktı. Kafasında kalan azıcık saçı karma karışıktı. Ateşin verdiği çılgınlıkla gözleri alev saçıyor, ağzının kenarından ince bir salya akıyordu. Sol eliyle duvara dayanmış, sağ eliyle mastürbasyon yapıyordu. "Yeter Charles, bırak onu," diye bağırdı annem. "Yeter, lütfen yeter," diye yalvardı yüzünü elleriyle örterek. Inmaculada Morales anneme sarılırken hasta bakıcılar babamı alıp taraçaya çıkarmışlar, sedyeye yatırarak üstünü battaniyeyle örtüp çift kayışla bağlamışlardı. Lanetler ve korkunç küfürler yağdırıyordu. O zamana kadar onun ağzından hiç duymadığım bir konuşma biçimiydi bu. Ambulansa kadar onu bırakmadım ama annem onlarla birlikte gitmeme izin vermedi. Araba bir toz bulutu içerisinde siren sesleriyle uzaklaştı. Inmaculada Morales evin kapısını kapadı, beni elimden tuttu, bir ıslıkla Oliver'ı çağırarak yürümeye başladı. Yolda garip bir biçimde gülümseyerek hala aynı yerde kıpırdamadan duran Judy'ye rastladık. Hadi gelin çocuklar, size keten helvası alayım dedi Inmaculada Morales gözyaşlarını bastırarak. Babamı hayatta son görüşüm oldu bu. Birkaç saat sonra durdurulamaz iç kanamalara yenik düşerek hastanede ölmüştü. O gece Judy ile Meksikalı arkadaşlarımızın evinde kaldık. Pedro Morales evde yoktu. Cenaze işlemleri için anneme yardım ediyordu. Akşam yemeğine oturmadan önce Inmaculada, ablamla beni bir kenara çekerek daha fazla kaygılanmamamız gerektiğini, babamızın fiziksel bedeninin artık acı duymaz olduğunu, akılsal bedeninin ise yıldızlar düzeyine uçtuğunu, hiç kuşku yok orada kendisinin de ait olduğu logoslarla görevli üstatlara katıldığını elinden geldiğince bize anlatmaya çalıştı. Yani gökte meleklerin yanına gitti diye ekledi yavaşça. Kendi Katolik inancının sözcükleriyle sonsuz düzeninkilerden çok daha rahat bir anlatımla. Judy ile ben Morales'lerin aynı odada her yatakta ikişer üçer yatan çocuklarıyla birlikte kaldık. Inmaculada Oliver'ın da içeri girmesine izin vermişti. Kötü alıştırılmıştı. Dışarıda kalırsa iniltileriyle ortalığı ayağa kaldırıyordu. Birbirine karşıt heyecanlardan bitkin düşmüş bir halde gözlerim kapanmaya başlamıştı. Tam o sırada karanlıkta kendisine biraz yer açmamı fısıldayan Carmen'in sesini duydum. Sonra da küçücük ılık vücudunun yanıma sokuluverdiğini, kapa gözünü aç ağzını diyerek parmağımı dudaklarımın arasına koyduğunu hissettim. Parmağına sürülmüş yapışkan ve tatlı bir şeyi karamela gibi emdim. Konsantre süttü bu. Hafifçe doğruldum, ben de parmağımı kavanoza batırıp ona verdim. Böylece tatlı bitene kadar birbirimizi yalayıp emdik. Sonra yüzüm ve ellerim yapış yapış bir halde şekere doymuş olarak ona sarılıp ayaklarımın dibinde Oliver'la öteki çocukların soluk almaları ve ısılarıyla uzun bir iple yandaki odada yatan Inmaculada Morales'in beline bağlı bulunan bunak büyük annenin horlamaları arasında huzur içerisinde uyuyakaldım. Babanın ölümü aileyi allak bullak etmiş, kısa sürede yönlerini kaybederek her biri kendi başına seyretmek zorunda kalmıştı. Dulluk Nora için bir yıkım olmuştu. Kendini iki çocukla on parasız, vahşi bir ortamda terk edilmiş hissediyordu ama aynı zamanda itiraf edemediği bir biçimde rahatlamıştı çünkü son zamanlarda eşinin eskiden sevdiği adamla hiç ilgisi yoktu. Onunla birlikte yaşamak bir işkence halini almıştı. Yine de cenazeden sonra onun o son düşkün halini unutmaya ve eski günleri özlemle anmaya başladı. Sonsuz düzenin portakalının asılı olduğu ip gibi görünmez bir iple birbirlerine bağlı olduklarını hayal ediyordu. Bu hayal, kocasının bir üstad kararlılığıyla ailenin yazgısına egemen olduğu eski günlerde duyduğu güveni ona geri veriyordu. Nora, mizacındaki uyuşukluğa teslim olmuş, savaşın dehşetiyle başlamış olan durgunluğu daha da belirginleşmiş, içinde sinsice büyüyen bir isteksizlik duygusu, dul kalınca tüm boyutuyla kendini göstermişti. Merhumdan hiçbir zaman geçmişteki biri olarak söz etmiyor, onun yokluğunu sanki yıldızlar arasında uzun bir yolculuğa çıkmış gibi belirsiz sözcüklerle geçiştiriyordu. Daha sonra onunla düşlerinde iletişim kurmaya başladığında da bu konuya bir telefon konuşmasından söz eder gibi değinir olmuştu. Bundan utanç duyan çocukları onu sonunda delirteceğinden korkarak bu hezeyanlardan söz edildiğini duymak istemiyorlardı. Tek başına kalmıştı. Bu ortamda bir yabancıydı. İspanyolcayı çat pat konuşuyor ve kendini öteki kadınlardan çok farklı görüyordu. Olga ile olan dostluğu sona ermişti. Çocuklarıyla pek az ilişkisi vardı. Inmaculada Morales'le ya da mahalleden herhangi biriyle arkadaşlık ilişkisi kurmamıştı. Başkalarına karşı nazikti ama insanlar onunla karşılaşmak istemiyorlardı çünkü garip görünüyordu. Hiç kimse onun operalar ya da sonsuz düzen hakkındaki saçmalıklarını dinlemek istemiyordu. Başkasına bağımlılık alışkanlığı onda öylesine kök salmıştı ki Charles Reeves'i kaybedince ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Hayatını daktilografi ve dikişle kazanmak için birkaç girişimde bulundu ama hiçbir sonuç alamadı. İbranice'den ya da Rusça'dan çeviri yapma niyetleri de boşa çıktı çünkü mahallede hiç kimse böyle bir hizmete gereksinim duymuyordu. İş aramak için kent merkezinde dolaşma düşüncesi ise ona dehşet veriyordu. Çocuklarının bakımını sağlamak için fazla kaygılanmadı çünkü onlara tam olarak kendisininmiş gözüyle bakmıyordu. Yavruların belirli bir kişiye değil, genel olarak bir cinse ait oldukları biçiminde bir kurama sahipti. Evinin sundurması altında saatlerce kıpırdamadan oturarak artık solmaya başlamış o güzel Slav yüzünde dalgın ve sakin bir ifadeyle Söğüt'ü seyrediyordu. Daha sonraki yıllarda çilleri kaybolmuş, yüz çizgileri belirsizleşmiş, neredeyse tüm varlığıyla yavaş yavaş silinip gider gibi olmuştu. Yaşlılığında öylesine ince ve narin bir hale gelmişti ki onu göz önünde canlandırmak zorlaşmıştı. Kimsenin aklına onun fotoğraflarını çekmek de gelmediğinden, ölümünden sonra Gregory, annesinin belki de hiçbir zaman var olmadığı kuşkusuna kapılmıştı. Pedro Morales, Nora'yı bir şeyle meşgul olmaya ikna etmeye çalıştı. Çeşitli iş ilanlarını kesip ilk görüşmelere onunla birlikte gitti ama sonunda Nora'nın gerçek sorunlarla yüzleşme becerisinin olmadığına inandı. Aradan 3 ay geçip de durum dayanılmaz bir hal alınca ona yoksulluk yardımı sağlamak üzere elinden tutup sosyal hizmetler bürosuna götürdü. Hocası Charles Reeves'in hayatta olmayıp böylesine aşağılayıcı bir durumu görmemiş olmasına şükrediyordu. En küçük giderleri bile karşılamaya zorlukla yeten sosyal yardım çeki, uzun yıllar boyunca ailenin tek gelir kaynağı olmuş, geri kalanı çocukların çalışarak kazandıklarından, Nora'nın çantasına Olga'nın koydurduğu kağıt paralardan ve Morales'lerin el altından yaptıkları yardımlardan gelmişti. Boğa yılanını satın alacak biri çıkmış ve sonunda hayvan, kaba saba seyircileri eğlendiren, edepsizce giyinmiş şarkıcı kızlar, açık saçık konuşan bir vantrolog ve 10 para etmez türlü artistik numaralarla birlikte kötü şöhretli bir tiyatroda meraklıların bakışlarına hedef olmuştu. Orada canlı fare ve sincaplarla bir de sırf uyuşuk hayvanın ağzını açmasını görmek için kafese attıkları yemek artıklarıyla beslenerek büyüyüp sonunda uysal karakteri değişmemekle birlikte korkunç bir görünüm alıncaya kadar şişmanlayarak birkaç yıl daha hayatta kaldı. Reislerin çocukları her biri kendi stilinde olmak üzere hayatta kalma mücadelesini tek başlarına verdiler. Judy okuldan sonra günde 4 saat çalıştığı bir fırında iş bulmuştu. Geceleri de çocuk bakıyor ya da büroları temizliyordu. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Her tipte el yazısını taklit etmeyi öğrenmişti. Uygun bir fiyata öteki öğrencilerin ev ödevlerini yapıyordu. Bu gizli işi yakalanmadan sürdürdü, bir yandan da ruhundaki şeytanlıkları asla belli etmeden, her zaman gülümseyen ve uysal haliyle örnek bir kız çocuk davranışı sergilemeye devam ediyordu. Ta ki ilk ergenlik belirtileri karakterini tamamen değiştirene kadar. Göğüslerinde 2 sert kiraz tomurcuklanıp, beli incelerek bebekçe yüz hatları narinleşince, onun için her şey değişmişti. Esmer ve çoğunlukla kısa boylu insanlarla dolu bu mahallede onun altın sarısı rengi ve Valkyria'yı andıran beden ölçüleri öylesine gösterişliydi ki dikkat çekmemesi olanaksızdı. Valkyria, İskandinav tanrıçası. Ç.N. Her zaman güzel olmuştu ama çocukluktan çıkıp da her yaşta ve durumdaki erkekler çevresini sarmaya başlayınca o tatlı kız kudurgan bir hayvana dönüşmüştü. Arzu dolu bakışları bir tecavüz gibi algılıyor, çoğu kez avaz avaz lanetler yağdırarak, kapıları çarparak, bazen de sokakta kendisine ıslık çalıyorlar ya da edepsizce hareketler yapıyorlar diye çaresizlikten ağlayarak geliyordu eve. Laf atanlara karşılık vermek için küfürlü bir dil geliştirmişti. Kendisine dokunmaya kalkışan biri çıkacak olursa, bir hançer gibi her zaman el altında bir yerinde taşıdığı ve hayranının en can alıcı yerine batırmaktan hiç çekinmediği uzun bir şapka iğnesiyle savunuyordu kendini. Okulda kötü bakışları yüzünden erkek çocuklarla, ırk farkının ister istemez neden olduğu hınç ve kıskançlıklar yüzünden de kız arkadaşlarıyla çatışıyordu. Gregory, erkekler arasındaki genellikle kısa, sessiz ve yaralayıcı dövüşlerden öylesine farklı olan kızlar arasındaki bu acayip kavgalarda yerlerde yuvarlanmalar, tırmıklamalar, saç çekmeler, hakaretler pek çok kez görmüştü ablasını. Kadınlar düşmanlarını küçük düşürmeye bırakıyorlar, erkeklerse öldürmeye ya da ölmeye hazır görünüyorlardı. Judy'nin kendini savunmak için yardıma ihtiyacı yoktu. Uygulamalarla gerçek bir dövüşçü olup çıkmıştı. Yaşıtı olan öteki kızlar ilk olarak boyanmayı dener, Fransız usulü öpüşür ve yüksek topuklu ayakkabı giymelerine ne kadar zaman kaldığını hesaplarlarken o saçlarını bir mahpus gibi kesmiş, erkek giysileri giyerek ekmekçideki hamur ve tatlı artıklarını iştahla yiyip yutuyordu. Yüzünü sivilceler basmış ve ortaokula başladığında o kadar şişmanlamıştı ki çocukluğundaki o narin porselen bebekten hiçbir şey kalmamış, kendi kendini karalamaya çalışarak söylediği gibi bir deniz aslanına benzemişti. 5. ayrımın sonu, sayfa 75.